Ayrım 30, sayfa 257. Bu şiir çok doğru, diye üsteledi. Eğer azizler günahkar kadınlarla günah işleyebiliyorsa, şeytan temiz ruhlara günah işlemeyi tabii ki över. Adamlar onu sessizce dinliyordu. Belki onlar da benim gibi konuşmak istemiyordu. Gözleri saatte gönülsüzce çalışıyorlardı. Saat 9 olur olmaz işi bıraktılar. Stanov'la Zeharev dışarı çıktı. Ben de onları izledim. Stanov yıldızlara baktı. Boşlukta ışıklar saçan gezgin kervanlar. Böylesini hiçbir baba yiğit söyleyemez. Zeharev buz gibi havada titreyerek, ben hiçbir sözcüğü anımsamıyorum, dedi. Onları anımsayamıyorum ama irili ifriti görüyorum bak. Ne iş yahu? Adamı ifrite düpedüz acımamıza yol açtı. Öyle değil mi? Acımadık mı yani? Stanov onayladı. Zeharev kolay kolay unutulamayacak bir sesle düşüncesini açıkladı. Şu insan dedikleri ne yaman bir şey. Koridora geldiğimiz zaman beni uyardı. Aman Maksimiç! Sakın dükkanda bu kitaptan hiç kimseye söz etme. Bu yasak bir kitap. Papaz günah çıkartırken yasak kitaplara ilişkin o soruyu sorduğu günden bu yana bu beni sevindiriyordu. Akşam yemeği keyifsiz geçti. O alışılmış gürültülü söyleşi yoktu. Sanki herkesi derin derin düşünmeye yönelten önemli bir şeyler olmuş gibiydi. Yemekten sonra herkes yatağına çekildi. Zeharev kitabı çıkardı ve rica etti. Hadi bakalım şunu bir kez daha oku ama bu kez daha yavaş. Hiç acele etme. Birkaç kişi yataklarından sessizce kalktı, masaya sokuldu. Üzerlerine herhangi bir şey giymeye gerek görmeksizin bağdaş kurup oturdular. Bir kez daha okumayı bitirince Zeharev parmaklarıyla masaya vurarak ''Yaşam denilen budur işte.'' ''Ah bu ifrit, bu ifrit!'' Stanov omuzunun üstünden eğilerek birkaç dize okudu, gülerek. ''Bunu defterime çekeceğim.'' dedi. Zeharev kalktı, kitabı masasına götürdü, derken birdenbire durup titrek ve küskün bir sesle konuşmaya başladı. ''Bizler kör köpek yavruları gibi yaşıyoruz ve neyin niçin olduğunu bilmiyoruz. Ne Tanrı'nın bize ihtiyacı var ne de ifritin.'' İbrahim bir köleydi ve Tanrı onunla konuştu. Musa ile de öyle. Musa'nın adını bile o verdi. Moisel. Tanrı'nın adamı demek. İyi ama biz nece oluyoruz? Kitabı kapadı. Giyinmeye başlarken Stanov'a sordu. Meyhaneye geliyor musun? Stanov usulca yanıt verdi. Kız arkadaşıma gidiyorum. Onlar gidince kapının yanına döşemeye Pavel Odintsov'un yanına uzandım. Pavel'i uzun süre başını salladı. Sağa sola dönüp durdu. Burnundan soludu. Sonra birdenbire için için ağlamaya başladı. ''Nen var?'' diye sordum. ''Onlara öyle acıyorum ki üzüntüden ölebilirim.'' dedi. ''Bu adamlarla 4 yıldır birlikte yaşıyorum. Hepsini tanıyorum. Onlara ben de acıyorum.'' Uzunca bir süre uyanık kaldık. Fısıltıyla onlardan söz ettik. Bu adamların her birinde çocuksu duyarlılığımızı harekete geçiren iyi ve nazik şeyler buluyorduk. Pavel Odintsov ile çok iyi arkadaştık. Sonraları iyi bir usta oldu. Ama bu uzun sürmedi. 30'una geldiğinde ay yaşın biri olup çıkmıştı. Daha sonra onu Moskova'daki Kitrova çarşısında yalın ayak dolaşırken gördüm. Geçenlerde de tüfüsten öldüğünü işittim. Yaşamımda kaç iyi insanın hiçbir mantığa dayanmaksızın ölüp gittiğini anımsamak nasıl da üzüntü verici. Herkes ömrünü tüketir ve ölür. Bu elbette ki doğaldır. Ama başka hiçbir yerde insanlar Rusya'da olduğu gibi ömürlerini korkunç bir biçimde çabucak tüketip pisi pisine ölmezler. İyi biliyorum. O zamanlar Pavel benden 2 yaş daha büyük, toparlak kafalı bir çocuktu. Neşeli, akıllı, dürüst ve çok yetenekliydi. Çok iyi kedi, köpek ve kuş çizerdi. Ustalarının karikatürlerini yapmakta da şaşılacak denli becerikliydi. Onlara hep kanat takardı. Stanov'u sefil görünüşlü, tek bacaklı bir çulluk olarak çizerdi Zihare. Başında tüy kalmamış, İbi yırtık bir horozdu. Veremli Davidov bir kız kuşuna dönerdi. Ama çizdikleri arasında en iyisi kakmacı Gogolev'inkiydi. Onu koca kulaklı, gülünç burunlu, küçük ayaklarının her perçesinde altı tırnak olan bir yarasa olarak çizerdi. Esmer ve yuvarlak yüzündeki beyaz gözleri de yuvarlaktı. Mercimek tanelerine benzeyen göz bebekleri gözlerinin içine uzunlamasına yerleştirilmişti. Bu da yüzüne canlı ve çok derbeder bir hava veriyordu. Pavel karikatürlerini adamlara gösterdiği zaman kimse kızmazdı. Ama Gogolev'in karikatürü üzerlerinde kötü bir izlenim yarattı. Sanatçıyı uyardılar. Onu yırtsan daha iyi edersin. İhtiyar görecek olursa sabaha kadar döver seni. Bu pis, ahlaksız, sürekli sarhoş, tiksinti verecek kadar dindar ve her zaman kötü niyetli ihtiyar, bire bin katarak ustalar hakkında dükkandaki tezgahtara iftira dolu öyküler anlatırdı. Patroniçe tezgahtarı yeğeniyle evlendirmeyi tasarlıyor, bu işe oldu bitti gözüyle bakan tezgahtar, kendini bütün evin ve herkesin patronu sayıyordu. Ustalar ondan nefret ediyor ama bir yandan da korkuyorlardı. Kuşkusuz bir nedenle Gogolev'den de çekiniyorlardı. Pavel, Gogolev'i rahatsız etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Ona bir an bile rahat huzur vermemeyi yaşamının biricik amacı edinmişti sanki. Ben de elimden geldiğince bu işte ona yardım ediyordum. Atölyedekiler yaptığımız maskaralıklarla ve neredeyse her zaman korkunç kaba oyunlarımızla çok eğleniyorlar ama her ikimizi de uyarmaktan geri kalmıyorlardı. Yakalanacaksınız, hamam böceği Kuzka da canınıza okuyacak. Parantez, hamam böceği Kuzka dükkanın iğrenç tezgahlarına atölyedekilerin taktığı isimdi. Yazıya devam. Biz bu uyarılara bana mısın demiyorduk. Kakmacı uyurken suratını boyuyorduk. İçkiden sızıp kaldığı bir gün burnuna yaldız sürdük. Sünger gibi emici burun kırışıklıklarındaki boyayı 3 gün çıkaramadı. Ama ihtiyarı kızdırmayı başardığımız her seferinde gemideki o viyakalı küçük askeri anımsıyor. Bu da beni derinden rahatsız ediyordu. Gogolev yaşına karşın çok güçlüydü. Sık sık bizi suçüstü yakalar, ikimizi de pataklardı. Sonra da gidip Patroniçe'ye yetiştirirdi. Kendisi de her gün içen kadın, bu nedenle de her zaman nazik ve neşeli olurdu. Şiş ve yumuşak elleriyle masaya pat diye vurarak bizi korkutmaya çalışır ve bağırırdı. Siz şeytanlar, yine ne haltlar karıştırdınız? Gogolev yaşlı bir adam. Ona saygılı davranmalısınız. Şarap bardağının içine asidi kim döktü? Biz döktük. Kadın şaşar kalırdı. Aman tanrım, bir de kabul ediyorlar. Sizi küçük şeytanlar sizi. Yaşlı insanlara saygı göstermek gerek. Bizi karşısından kovdu, akşama tezgahtara şikayet etti. Tezgahtar öfkeyle beni uyardı. İşte bunu anlamıyorum. Kitap okuyorsun, hatta İncil bile okuyorsun ve hala böyle yaramazlıklar yapıyorsun. Ayağını denk alsan iyi olur. Patron yalnız bir kadındı ve o zamanlar acınası bir durumdaydı. Tatlı likörlerden içtikten sonra pencereye oturup şarkı söylerdi. Kimse bana acımıyor, ben de hiç kimseye acımıyorum. Özlemlerimi kimse bilmiyor, derdimi kime döksem. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak, titrek titrek şarkı söyleyerek, ihtiyar kadın sesiyle, oh, oh. Bir gün bir testi dolusu sıcak sütle merdivenlerden inmeye çalışırken gördüm. Birdenbire ayakları dolaştı, basamaklara çarpa çarpa aşağı kaymaya başladı. Ama testiyi hala elinde tutuyordu. Süt sıçrıyor ama kollarıyla sarılarak testiye öfkeyle bağırıyordu. Nereye gideceğini sanıyorsun, ameret! Şişman değildi ama pelte gibi pörsümüştü. Artık fare yakalayamayan, yalnızca geçmişteki zaferlerinin tatlı anılarıyla avunan, hantallaşmış, ihtiyar bir kedi gibiydi. Sitanov dalgın bir tavırla kaşlarını çatarak, ''Bir zamanlar burası büyük iş yapan güzel bir atölyeydi. Burada iyi ustalar çalışırdı. Oysa şimdi bütün her şeyin cehenneme kadar yolu var. Artık her şey Kuzka'nın pençelerinde. Biz köleler gibi çalışıp didiniyoruz, Elin oğlu üstüne konuyor. Şöyle bir düşününce kafamın tası atıveriyor. Şeytan diyorum, her şeye boş ver. Çık çatıya, yaz boyunca gökyüzüne bakarak orada öylece sırt üstü yat. Pavel Odintsov da tıpkı Stanov gibi düşünmeye başladı. Büyüklere öykünmeye çalışarak sigara içiyor, Tanrı içki ve kadınlar üzerine felsefe yapıyor, tüm emeklerin boşa gittiğinden, kimilerinin yarattığı şeylerin başkalarınca yok edildiğinden, yapılan işin gerçek değerinden habersiz olduklarından ya da yapılan işi hiç anlamadıklarından söz ediyordu. Böyle zamanlarda köşeli ve sevimli yüzü kırışıp yaşlanırdı, yatağına oturur, kollarını dizlerine dolar, pencerelerin açık mavi karelerine, sundurmanın kar yığınlarıyla ağırlaşmış çatısına ve kış göğündeki yıldızlara bakardı. Adamlar horlar, uykularında bağırırlardı. Biri uykusunda boğulur gibi olur, bağıra çağıra çılgınca sayıklar, Davidov yattığı pekeden ömrünün geri kalanını öksürürdü. Köşede koyun koyuna içkiden sızıp kalmış Tanrı'nın köleleri Kapendyukin, Sorokin ve Pershin yatarlardı. Yüzsüz, kolsuz, bacaksız ikonlar duvardan bana bakarlardı. Hava bezir yağı, çürük yumurta ve döşeme aralıklarındaki küf bağlamış süprüntülerin kokusuyla ağırlaşırdı. Pavel, Tanrım diye fısıldardı. Herkese öyle acıyorum ki bildiğin gibi değil. Ah Tanrım! İnsanlara duyduğu bu acıma beni her geçen gün daha da kaygılandırmaya başlamıştı. Daha önce de söylediğim gibi Pavel'in ve benim gözümde bu adamların hepsi de iyi insanlardı. Bu dayanılmaz can sıkıntısına ve berbat yaşama layık değillerdi. Kış fırtınalarında yeryüzünde her şeyin, evlerin ve ağaçların sallandığı, inlediği, hıçkıra hıçkıra ağladığı, büyük perhiz için canların hüzünlü hüzünlü çaldığı zamanlarda can sıkıntısı atölyenin içine kurşun dalgaları gibi yayılır, insanları boğar, onlarda canlı olan her şeyi öldürür, adamlarda, soluğu meyhanelerde ve tıpkı vodka gibi avunmalarına yol açan kadınlarda alırlardı. Böyle akşamlarda kitapların bir yardımı dokunmuyordu. Pavel ve ben kendi olanaklarımızla adamları eğlendirmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorduk. Yüzlerimize is ve boya sürüyor, kendi yazdığımız güldürüleri oynuyor, insanları zorla güldürerek can sıkıntısına karşı kahramanca bir savaşım veriyorduk. Aklıma bir askerin büyük Petro'yu kurtarışının öyküsü geldi. Onu diyaloğa çevirdim. Davidov'un ranzasına tırmanıyor, oyunumuzu orada oynayarak neşeyle düssel İsveçlilerin boynunu vuruyorduk. İzleyiciler kahkahalarla gülüyordu. Çin şeytanı Tseng Yu Tong öyküsünden özellikle hoşlanıyorlardı. Pavel tarihsiz şeytanı oynuyordu. Geri kalan öbür bütün rolleri ben üstlenmiştim. Tüm kadın erkek rollerini, cansız nesneleri, iyilik perisini ve hatta Çin şeytanının başarısız bir iyilik girişiminden sonra derin bir üzüntüyle üzerinde yattığı taşı bile ben canlandırıyordum. Adamlar gülmekten kırılıyor, onları güldürmenin bu denli kolay oluşuna şaşırıyordum. Bu durum içimi sızlatıyordu. Ah küçük maskaralar diye bağırıyordu bize. Öldür şu düşmanı. Ama bu insanların yüreklerin neşeden çok hüzne yatkın olduğu düşüncesi kafamı giderek daha çok kurcalıyordu. Neşe asla göz önünde değildi. Ruslara özgü ölümcül can sıkıntısını yatıştıran ve ona karşı koyan bir araç olarak neşeyi işletmek ve üstünde kafa yormak gerekir. Hiçbir zaman kendiliğinden ve doğal olmayan neşede alaycı bir yan görüyordu. Bu görüntü ancak insanların üzüntülü günlerinde gösteren bir şeydi. Çok sık olarak da Rus neşesi hiç beklenmedik bir anda ve neredeyse fark edilmeden gelişerek zalim bir dram içinde belir. Adamın biri sanki zincirlerini kırıp özgürleşmek istercesine dans etmeye başlar ve birdenbire içindeki yabanıl yaratık serbest kalır, kendisi de bir hayvan gibi herkese saldırır, parçalar, ısırır, yok eder, tümüyle, yüzeysel, dıştan gelen bir dürtüyle ortaya çıkan bu zoraki neşe beni korkunç kızdırıyordu. Kendimi unutacak kadar büyük bir öfkeye kapılarak birdenbire insanlara öyküleri anlatmaya başlıyor. O anda aklıma geliveren bir takım oyunlar oynuyordum. İnsanlarda doğru dürüst, doğal bir neşe yaratmayı nasıl da istiyordum. İnsanların morallerini yerine getiriyordum. Böyle anlarda bana minnettarlık duyuyorlardı ama dağıttığımı sandığım can sıkıntısı usulca geri dönüyor, eskisinden daha bunaltıcı bir biçimde herkesi yeniden eziyordu. Yüzü kül gibi olan Larionic sevecen bir sesle söyleniyordu. Sen gerçek bir komedyensin, tamam mı? Tanrı seni korusun. Ziharev bizi gerçekten avutuyor, dedi. Maksimiç, gidip bir sirke git. Ya da oyuncu ol, senden çok iyi palyaço olur. Atölyedeki onca işçi içinde tiyatroya topu topu iki kişi, Kapendiukin ile Stanov, Noel'de ya da bayram günlerinde gidiyordu. Yaşlılar ağırbaşlı bir tavırla işledikleri bu korkunç günahtan arınmaları için haçın suya atılma yortusunda, ırmağın buzlu suyunda yıkanmalarını öğütlüyorlardı. Özellikle Stanov aklımı çelmeye çalışıyordu. Oyunculuk öğrendi. Sonra ateşli ateşli aktör Yakolev'in yaşamının acıklı öyküsünü anlatıyor ve beni uyarıyordu. Neler yapabileceğini gör işte. Bana kraliçe Mary Stuart'ın söz etmeyi seviyordu. Ona şeytan diyordu. En çok da İspanyol soylusunu anlata anlata bitiremiyordu. Şu Don Cesar de Bazan'a bak. Ne soylu adam değil mi? Maksimiç, şaşırtıcı biri. Kendisinden de İspanyol soylusuna benzer bir şeyler vardı. Bir gün meydandaki saat kulesinin yanında 3 itfaiyeci bir köylüyü döverek eğleniyordu. 40 kişilik bir kalabalık da öylece bakıyordu. Bir alkışlamadıkları kalmıştı. Stanov kavganın içine daldı. Uzun kollarıyla çok sert yumruklar atarak itfaiyecileri yere serdi. Köylüyü yerden kaldırdı, kalabalığın içine doğru iterek bağırdı. Alın götürün şunu. Orada üçe karşı tek kalmıştı. İtfaiye karakolu burnumuzun dibindeydi. Adamlar bir bağıra takviye kuvvet gelebilirdi. Ve Stanov'a güzel bir sopa çekebilirdi. Neyse ki adamlar paniğe kapılıp karakola doğru tabanları yağladılar. Stanov arkalarından "İt ölü itler!" diye bağırdı. Pazar günleri gençler çevre köylerden gelen köylülerle ve temizlik bölümünün işçileriyle Petropavlovski mezarlığının arkasındaki kereste deposunda toplanır, boks maçları yaparlardı. Çöpçüler kentli delikanlılara karşı dev yapılı ünlü bir Mordov'u çıkarırlardı. Mordov küçük kafalı, hastalıklı, gözleri hep sulu olan bir adamdı. Kirpas içindeki kısa kaftanının yeniyle gözlerini silerek arkadaşlarının önünde dikilir, bacaklarını genişçe açardı. Gençlere bakarak dostça bir sesle hadi ama derdi. Üşüyorum burada. Kapendiukin ona hep meydan okuyor ve her seferinde de Mordov kazanıyordu. Ama bizim kazak ağzı burnu kan içinde soluk soluğa homurdanıyordu. Ben bu şu herifi dövmezsem yaşamak bana haram olsun. Sonunda bu yaşamının amacı olup çıktı. Vodkayı bile bıraktı. Yatmadan önce vücudunu karla ovalıyor, bol bol et yiyor, kaslarını güçlendirmek için her akşam 35 kiloluk ağırlıklar kaldırarak çalışıyordu. Ama bu da işe yaramadı. O zaman ceketlerinin ve eldivenlerinin içine kurşun parçaları dikti ve Stanov'a böbürlenmeye başladı. O Mordov şimdi çıksın karşıma. Stanov onu sertçe uyardı. Bırak bu işi, yoksa bu hileyi ona söylerim. Kapendiukin ona inanmadı ama dövüş başlayacağı sırada Stanov birdenbire Mordov'a döndü. Sen hele geri dur, Vasili Ivanoviç. Kapendiukin'le önce ben dövüşmek istiyorum. Kazak mosmor kesilerek kükredi. Ben seninle dövüşmüyorum, defol şuradan. Stanov, bal gibi dövüşürsün, dedi. Kazağa doğru yaklaştı, gözlerini gözlerine dikti, Kapendiukin ayağını yere vurdu, eldivenlerini çıkarıp gömleğinin içine soktu ve hızla çıkıp gitti. Hem bizimkiler hem de rakip taraf şaşırıp kaldı. Saygıdeğer görünüşlü bir adam Stanov'a öfkeyle çıkıştı. Böyle şey olmaz dostum, kişisel sorunlar kavgayla tatlıya bağlanmaz. Herkes Stanov'a yiyecekmiş gibi dik dik bakıp küfretmeye başladı. Stanov tek laf etmeden uzun süre öylece durdu ama sonunda saygıdeğer görünüşlü adama açıkladı. Böyle yaparak ya bir cinayete engel olduysam? Saygıdeğer adam Stanov'un ne demek istediğini anladı. Şapkasını çıkararak o zaman size teşekkür etmem gerekiyor dedi. Ama bunu kimseye anlatmayın. Olur mu hiç? Kabendyukin iyi bir dövüşçüdür. Başarısızlığı sindiremediğini biliyoruz. Ama bundan sonra dövüşten önce eldivenlere bakmamız gerekecek. Bu sizin bileceğiniz bir iş. Saygıdeğer görünüşlü adam gidince bizimkiler Stanov'a verip veriştirmeye başladı. Sen ne diyorsun yahu kuş beyin? Kabendyukin ne güzel kazanacaktı. Biz de galip gelmiş olacaktık. Uzun süre sövüp saydılar. Kışkırtıcı şeyler söylemekten keyif alırcasına içlerini döktüler. Stanov içini çekti ve "Ah bok herifler!" dedi. Sonra herkesi şaşırtarak Mordov'a meydan okudu. Mordov hemen dövüş pozisyonu aldı. Yumruklarını neşeyle sallıyor, şakalaşıyordu. "Küçük bir maç yapalım öyleyse. Bir parça ısınmış oluruz." Ayrım sonu. Sayfa 265.